Ayrım 6.
Büyük babam içeri girdi. Kapının yanında durarak sordu. Ana, ne var? Yandın mı? Hayır. Büyük babam bir kibrit çaktı. Mavi alev yüzünü aydınlattı. Baştan aşağı ise bulanmıştı. Masanın üzerinde muma bir yer buldu. Sonra yavaşça büyük annemin yanına yerleşti. Yıkansan iyi olur dedi büyük annem. Kendisi de is olmuş, acı acı duman kokuyordu. Büyük babam içini çekti. Tanrı sana cömert davranmış, sana akıl fikir vermiş dedi. Büyük annemin sırtını sıvazladı, sonra dişlerini ortaya çıkaran geniş bir gülümsemeyle ekledi. Yalnız bunları kısa bir süre kullanmana izin veriyor galiba. Her seferinde bir saat kadar filan. Büyük annem de gülümsedi. Bir şeyler söylemek istedi ama büyük babam kaşlarını çatarak. Grigori'yi başımızdan sarmalıyız artık. Kabahat onda. İş yok onda, artık tükendi. Yaşka merdivenlere oturmuş ağlıyor küçük budala. Sen git onun yanına istersen. Büyük annem kalktı. Elini kaldırdı, parmaklarını üfleyerek kapıya yürüdü. Büyük babam bana bakmadan sordu. Her şeyi başından beri gördün mü? Büyük annen için neler düşünüyorsun şimdi bakalım? Yaşlı bir kadın, yıkılmış, yıpranmış ama neler yapabildiğini gördün değil mi? Ötekilere gelince eğildi. Bir süre hiçbir şey söylemeden öylece kaldı. Sonra kalktı, mumun fitilini eliyle düzeltti, sonra yine sordu. Korktun mu? Hayır. Elbette korkacak bir şey yok ki. Öfkeyle gömleğini çıkardı. Köşedeki yıkanma yerine yöneldi. Orada karanlıkta tepinerek haykırdı. Yangın dediğin eğlence. Varını yoğunu yangında yitireni herkesin önünde kırbaçlamalı. O ya bir sersemdir ya da bir hırsız. Eğer herkes bir öğüdümü tutarsa hiç yangın çıkmaz. Ne diye hala orada oturup duruyorsun sen? Odama gittim ama o gece uyuyamadım. Tam yatağa uzanmıştım ki dehşet verici bir uluma beni yerimden sıçrattı. Yeniden mutfağa koştum. Evet, orada büyük babam mutfağın ortasında titreyen elleriyle bir mumla duruyordu. Kıpırdamadan ayağını yere sürerek ıslık gibi bir sesle ''Ana, Yakov, ne oluyor?'' dedi. Ocağın tepesine tırmandım, köşeye gizlendim. Ortalık yeniden yangının başladığı zamanki gürültüye boğulmuştu. İnsana acı veren o uluma gittikçe yükseliyor, düzenli dalgalar halinde tavana çarpıyordu. Büyük babam ve dayım akıllarını kaçırmış gibi koşuyorlardı. Büyük annem de bağırarak onları kovalıyordu. Grigori ocağa gürültüyle odun atıyor, demir kazanlara su dolduruyor ve mutfağın ortasında başını bir asrağın devesi gibi sallayarak dolaşıp duruyordu. Önce ocağı yaksana dedi büyük annem. Grigori telaşla ocağın üzerinden biraz çıra bulmak için atıldı. Ayaklarıma takılarak kaygılı bir sesle bağırdı. Kim var orada? Ah, sen misin? Ayak altında dolaşmasan olmaz değil mi? Neler oluyor? Yere atlarken kayıtsız bir sesle Natalya teyze doğuruyor dedi. Annemin kendi bebeğini doğururken böylesine bağırmadığını anımsadım. Grigori demir kazanları köşeye yerleştirdi. Sonra ocağın üzerine benim yanıma tırmanarak cebinden lüle taşından yapılmış bir pipo çıkararak bana gösterdi. Artık içmeye başladım gözlerim için. Büyük annen enfiye çekmemi söyledi ama bence tütün içmek daha iyi. Bacaklarını sarkıtarak ocağın bir kenarına oturdu ve mumun zayıf ışığına bakmaya başladı. Kulaklarından ve yanaklarından biri islenmiş, gömleğinin bir yanı yırtılmıştı. Yırtığın içinden kaburgalarını seçebiliyordum. Geniş, fıçı çemberleri gibiydiler. Koyu renk gözlüklerinin camlarından biri kırılmış, yarısının aralığından kırmızı yara gibi duran ıslak bir göz ortaya çıkmıştı. Piposunu yaprak tütünüyle doldurdu. Gebe kadının inlemelerini dinleyerek kendi kendine sarhoş gibi tutarsız sözler mırıldanmaya başladı. Büyük annenin bayağı yandı. Şimdi bebeği nasıl doğurtacak? Şu inlemeleri işitiyor musun? Heyecandan unuttular zavallıyı. Sancılar yangın başladığında yeni yokluyordu. Korkudan hızlandı. Erkekler kadınların doğururken neler çektiğini anlamaz. Onlara saygı göstermezler. Sakın unutma. Zayıf olan cinsi, yani anneleri demek istiyorum, her zaman koru ve saygı göster. Biraz dalmışım ama çok geçmeden kapıların şiddetle çarpılışı, Mihail dayının sarhoş bağırtılarıyla uyandım. Kulaklarıma garip sözler geliyordu. Çar kapılarını açın. Ona rom ve isle karışık gaz yağı verin biraz. Yarım bardak yağ, yarım bardak rom, bir kaşık is. Mihail dayı diretip duruyordu. Bırakın da ona bir göz atayım. Yere oturmuş bacaklarını iki yana açmıştı. Döşemeye tükürüp duruyor, avuçlarını pat pat yere vuruyordu. Ocağın üstü dayanılmaz derecede ısınmış, bu yüzden aşağı inmek zorunda kalmıştım. Ama dayımın yanından geçerken beni bacağımdan yakalayarak çekti, düşürdü. Başımı çarptım. Aptal dedim ona. Ayağı fırladı. Vahşi bir hayvan gibi böğürerek beni savurdu. Seni ocağın üstünde ezeceğim. Öndeki odada, ikonların yanı başında kendime geldim. Büyük babam beni dizlerinin üzerine almış, sallıyor, mırıldanıyordu. Hiçbirimiz bağışlanmayacağız, hiçbirimiz. Başının üzerinde bir ikon lambası pırıl pırıl yanıyor, odanın ortasındaki masanın üzerinde başka bir mum duruyordu ayrıca. Kasvetli bir kış sabahı pencerelerden kendini göstermeye başlamıştı bile. Büyük babam üzerime eğilerek sordu. Neren ağrıyor? Her yerim ağrıyordu. Başım şişmiş, bedenim ağırlaşmıştı. Ama ona bir şey söylemek istemedim. Çevremdeki her şey bana öyle garip görünüyordu ki, odadaki bütün sandalyelerde ömrümde görmediğim bir takım insanlar oturuyordu. Morlar giyinmiş bir rahip, gözlüklü, asker üniformalı, kır saçlı, yaşlı bir adam ve daha bir sürü kimse. Hepsi ağaç kütükleri gibi kımıldamadan oturuyorlardı. Yakında bir yerlerde damlayan suyu dinlerken bir bekleyiş içinde donup kalmış gibiydiler. Yakov dayı kapı aralığında dimdik durmuş, ellerini arkasına saklamıştı. Büyük babam ona, yatağına götür onu dedi. Dayım bana yaklaşmamamı işaret etti. Parmaklarımızın ucuna basarak büyük annemin odasına gittik. Yatağa tırmandığım zaman kulağıma fısıldadı. Natalya teyze öldü. Bu beni şaşırtmamıştı. Bir süreden beri Natalya teyze evdeki herkesle ilişkisini kesmiş, mutfağa gelmez, bizlerle sofraya oturmaz olmuştu. Peki büyük annem nerede? Orada dedi dayım başını sallayarak ve çıplak ayaklarının ucuna basarak dışarı çıktı. Yatakta yatmış çevreme bakıyordum. Kör, kül rengi kıllı yüzlerin pencere camlarına dayanıp baktıklarını görüyordum. Bir köşede sandığın üzerinde büyük annemin entarisi asılıydı. Bu odadaki her şeyi çok iyi biliyordum ama şimdiki sanki canlı beklemekte olan bir şeyler vardı. Başımı yastığın altına gizleyerek kapıyı gözetlemeye başladım. Kuş tüyü yataktan fırlayıp kaçmak istiyordum. Odanın içinde üzerime baskı yapan bunaltıcı ağır bir koku vardı. Ciganok'un öldüğü, yere dereler gibi kanının aktığı günü anımsatıyordu bana. Kafamın içinde gittikçe şişen, büyüyen bir şey vardı sanki. Yoksa yüreğimde miydi bu? Bu evde gördüğüm her şey üzerimden buzlu bir kış sokağında kayan bir kızak gibi geçip gidiyor, soluğumu kesip beni eziyordu. Kapı ağır ağır açıldı ve büyük annem içeri süzüldü. Kapıyı bir omuz hareketiyle kapatarak sırtını dayadı. Ellerini mavi ikon ışığına doğru uzatarak hafif çocuksu bir sesle sızlandı. Zavallı ellerim çok acıyor. 5. Bölüm. İlkbahara doğru dayılarım evden ayrıldılar. Yakov kentte kaldı. Mihail ise ırmağın karşı yakasına geçti. Büyük babam kendine Palyovov sokağından kocaman ilginç bir ev satın aldı. Bu evin zemin katında taştan yapılmış bir meyhane ve tavan arasında da minicik sevimli bir oda vardı. Bahçesi yapraksız söğütlerin boydan boya kapladığı bir dereye kadar iniyordu. Buzları çözülmekte olan patikalardan bahçeyi incelemek için inerken büyük babam neşeli neşeli göz kırparak "İyi kırbaç olur bunlar" dedi. "Sanırım bundan sonra sana alfabeyi öğretmeye başlayacağım. Artık bir şeyler öğrenmenin zamanı geldi." Bütün ev kiracılarla dolup taşıyordu. Büyük babam yalnızca en üst katı konuklarını ağırlamak için kendini ayırmıştı. Büyük annem benimle birlikte çatı katında oturuyordu. Pencere sokağa bakıyordu. Geceleyin pevrazdan elip baktığınızda sokaktan geçen sarhoşları görebilirdiniz. Tatil günlerinde bunların meyhaneden sendeleye sendeleye çıktıklarını, sokakta yalpa vurduklarını, düşerken küfür ettiklerini de görebilirdiniz. Kimi zaman boş çuvallar gibi sokağa fırlatırlar ama zorla yeniden içeri girmeye çalışırlardı. Meyhanenin kapısı açılır, menteşelerin çıkardığı gıcırtı dayanılmaz bir hal alır ve genellikle burun bir kavga izlerdi. Bütün bunları benim tavan arası penceremden gözlemem pek eğlenceliydi. Her sabah büyük babam işlerini yürütmelerine yardımcı olmak için oğullarının atölyelerine giderdi. Akşamları yorgun, sinirli ve huysuz dönerdi. Büyük annem dikiş diker, yemek pişirir ve sebze bahçesiyle uğraşır, bütün gün görünmez bir kaytanla fırlatılmış kocaman bir topaç gibi döner dururdu. Enfiyesini çeker, hapşırarak terli yüzünü silerken, "Yüce Tanrım, sonunda rahata erdik Leksey, kutsal bakireye şükürler olsun, her şey yolunda şimdi." Ama yaşantımız bana pek o kadar da rahat gibi gelmiyordu. Sabahtan gece yarısına dek kiracıların karıları avluda koşuşup duruyorlar, ikide bir de komşular çıka geliyordu. Hepsi de sürekli olarak bir yerlere koşuşuyor, geç kaldıklarından yakınıyor, bir şeye hazırlanıyor ve bağırıyorlardı. Akulina Ivanovya. Herkesi aynı dostça gülümseme ve ilgiyle karşılayan büyük annem, baş parmağının ucuyla burnuna bir tutam enfiye itiyor, sonra burnunu ve parmağını kırmızı damalı bir mendile dikkatle silerek, "Eğer bitlerden kurtulmak istiyorsanız daha sık yıkanmalı ve nane buğusuyla banyo yapmalısınız. Eğer bitler cildin altına geçmişse bir kaşık saf gaz yağı, 3 damla cıva alın, küçük bir kaba koyarak bir porselen parçasıyla karıştırın. Tahta ya da kemik kaşık kullanırsanız cıvanın etkisi kalmaz. Sakın bakır ya da gümüş bir kaşık kullanmaya kalkmayın, çok zararlıdır." Kimi zaman uzun uzun düşünür, sonra "Benim iyi komşucuğum, sen gidip Peçora Manastırı'nda Peder Asaf'ı görsen daha iyi olacak. Ben senin derdine çare bulamam" derdim. Aynı zamanda ebelik de yapıyordu büyük annem. Aile kavgalarını, tartışmaları yatıştırıyor, hasta çocuklara bakıyor, bakirenin düşünü şans getirsin diye kadınlara ezberletiyor, onlara ev işleri konusunda öğütler veriyordu. Salatalığın turşu olacağı zamanı görünüşünden anlayabilirsiniz. Toprak kokusunu yitirip kendi doğal kokularına kavuştukları anda onları toplayın, tuzlayın. Kıvasın tadının güzel olmasını istiyorsanız onu kızdırmalı, ona hakaret etmelisiniz. Kıvas tatlıyla başı hoş olmadığı için içine birkaç tane kuru üzüm ya da biraz şeker atın. Bir kovaya küçük bir çay kaşığı yeter. Kaymak yapmanın birkaç yolu vardır. Tuna usulü, İspanyol, bir de Kafkas usulü. Bütün gün nereye giderse gitsin onu izliyordum. Bahçede, avluda ya da bir komşunun evinde saatlerce çay içerek sonu gelmez öykülerini anlattığında bile hep yanındaydım. Sanki onun üzerine alışılanmıştım. Yaşamımın o döneminden yalnızca iyilik yapmaktan hiç bıkmayan bu yaşlı kadın kalmış anılarımda. Ara sıra annemin kendini gösterdiği olurdu. Dimdik gururlu bir tavırla, her şeye kış güneşi gibi soğuk, gri gözleriyle tepeden bakar, geride anımsanacak hiçbir iz bırakmadan çabucak ortadan çekilirdi. Bir seferinde büyük anneme sordum. "Sen büyücü müsün?" "Daha neler?" dedi kahkahadan kırılarak. Sonra birden ciddileşerek, "Nasıl büyücü olabilirim? Büyücülük 5 dakikada öğrenilen bir şey değil ki. Üstelik iki lafı bir araya getiremem. A'yı B'den ayıramam. Kitaplardan öğrenim yapan büyük babandır. Kutsal bakire bana bu bilgeliği bağışlamamış." Sonra bana yaşamının başka bir dönemini açıkladı. Ben de bir yetimdim. Annemin hiçbir şeyi yoktu. Sakattı üstelik. Genç bir kızken evin efendisi onu korkutacak bir şey yapmış. Bir gece korkudan pencereden atlamış. Omuzu ve bir tarafa adam akıllı incinmiş. O zamandan beri sağ eli, en çok kullandığı eli kurumuş, yetenekli bir dantel örücüsünün başına gelene bak. Artık efendilerinin işine yaramaz olunca onu salıvermişler. O da kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmış. Ama insan sağ elini olmayınca nasıl yaşayabilir? Bu yüzden dilenerek dolaşmaya başlamış. O günlerde insanlar daha iyi, daha cömertti. Balahonlu, fevkalade dantör ölücüler ve marangozlar vardı. İnsana gurur verirlerdi. Annem ve ben sonbahar kış demeden kasaba kasaba dolaşırdık. Ama Cebrail kılıcını sallayıp kışı kovalayınca yeryüzüne yeniden bahar gelir, o zaman daha uzaklara, aklımıza esen yere giderdik. Muram'a, Yürüyeviç'e, Volga'nın ta yukarılarına, durgun Oka kıyılarına gittik. Baharda ve yazın açık havada olmak öyle güzeldi ki, toprak ılık ve yumuşak, otlar kadife gibidir. Kutsal bakire tarlalara çiçekler serpiştirmiştir. İnsanlara sevinç verir, ruhuna soluk aldırır. Annem mavi gözlerini kısarak şarkı söylerdi. Böylece yukarıda, tanrı katında sesi işitilebilirdi. Sesi pek güçlü değildi ama bir çıngırak gibi berraktı. Çevresindeki her şey durup kalır, büyülenmiş gibi onu dinlerdi. Sevgili Tanrım, yaşamak, canlı olmak güzel bir şeydi. 9 yaşına geldiğimde annem beni yanında dolaştırmaktan utanmaya başladı ve Balanna'ya yerleşti. O yine evden eve dolaşıyor, pazarlarda kilise kapısında dileniyordu. O gittikten sonra evde oturur, var gücümle dantel örmesini öğrenmeye çalışırdım. Anneme yardımcı olmak istiyordum. Takıldığım bir nokta olursa gözyaşları yanaklarımdan yuvarlanmaya başlardı. 2 yıldan daha az bir süre içinde bu sanatı öğrendim ve ünüm bütün kasabaya yayıldı. Birisi çok güzel bir iş yaptırmak istediğimi doğru bize gelir ve "Haydi Akulya, çalıştır şu tığlarını bakalım" derdi. Öyle mutluydum ki çalışmak bana ağır gelmezdi. Elbet o kadar da usta sayılmazdım. Annem ikide bir de bana yol gösterirdi. Tek eliyle pek bir şey yapamazdı ama çok iyi bir öğretmendi. İyi bir öğretmen ise onun işçiden daha değerlidir. Öyle gururlanırdım ki artık dilenmeyi bırak, ben sana bakarım derdim. Annem de böyle konuşma, bu paraları senin çeyizin için saklıyoruz yanıtını verirdi. Çok geçmeden büyük babam çıktı sahneye. Dikkati çeken genç bir adam. 22 yaşında ve şimdiden Mamlalar'da başpurlaktı. Annesi beni beğenmiş, iyi bir işçi olduğumu ve bir dilencinin kızı olduğum için uysal bir eş olacağımı anlamıştı. Ekmek satardı, yaşlı hınzır bir kadındı. Allah rahmet eylesin. Kötüleri niye anımsamalı? Tanrı onları bizim aracılığımız olmadan da görür. Ne yaptıklarını pekala bilir. Onları ancak şeytan sever. İşten ve sıcak gülüşüyle burnunun titreşi tuhafıma gidiyor, ben de gülüyordum. Ama parlak ve düşünceli gözleri söylediklerinden çok daha fazla şeyler anlatıyordu. Büyük annemle büyük babamın odasında çay içtiğimiz sakin bir akşam anımsıyorum. Büyük babam yatağına uzanmıştı. Hiç keyfi yoktu. Üstündekileri çıkarmış, omuzlarına bir havlu örtmüştü. Durmadan terliyor ve sık sık terini kuruluyordu. Soluk alıp verirken ağzından ıslığa benzer hırıltılar çıkarıyordu. Yeşil gözleri donuklaşmış, yüzü şişmiş ve özellikle küçük, sivri kulakları morarmıştı. Çayın fincanını almak için uzanan elinin titremesi insana acı veriyordu. Pek düşkün ve her zamanki haline hiç benzemeyen bir durumdaydı. ''Niye hiç şeker almıyorum?'' diye şımarık bir çocuğun kaprisli sesiyle büyük anneme sordu. O da candan ama kesin bir sesle ''Bal sana daha iyi gelir.'' diye karşılık verdi. Büyük babam soluğunu tutarak sıcak çayını yutuverdi ve ''Dikkat et de ölmeyeyim.'' dedi. ''Korkma, ben sana bakarım.'' ''Evet, şimdi ölürsem hiç yaşamamışım gibi olacak. Her şey berbat olur o zaman. Gevezeliği bırak, sessizce yat.'' Bir an gözleri kapalı, hiçbir şey söylemeden kararmış dudaklarını şaplatarak kaldı. Sonra birden sanki birisi iğne batırmış gibi irkilerek yüksek sesle ''Yaşka ile Mişka'yı elimizden geldiğince çabuk baş göz etmeliyiz. Eşleri, bakacak çocukları olursa biraz uslanırlar belki, öyle değil mi?'' dedi. Kentte bu iş için uygun kızları olan kimselerin adlarını sıralamaya başladı. Büyük annem onun sözünü kesmeden fincan fincan çay içiyordu. Pencerenin önüne oturmuş, kendin üzerinde parlayarak batmakta olan ve bütün pencereleri kızıla bulayan güneşe bakıyordum. Büyük babam avluya, bahçeye çıkmamı yasaklamıştı. Çünkü bir takım yaramazlıklar yapmıştım. Bahçede huş ağaçlarının arasında uçuşan mayıs böceklerinin vızıltısı işitiliyordu. Komşunun avlusunda bir fıçıcı çalışıyor, bir yerde birisi bıçak biliyordu. Bahçenin ötesindeki dere yamacından sık çalıların arasından oynayan çocukların gürültüsü geliyordu. Özgürlüğün özlemini duyuyordum. Akşamın hüznü bütün yüreğimi kaplıyordu. Birden büyük babam bir yerlerden çıkardığı yepyeni bir kitabı gürültüyle avucuna vurarak canlı bir sesle beni yanına çağırdı. ''Hey salatalık kulaklı, gel buraya, otur, kalmuk suratlı, şu harfi görüyor musun? Bu A'dır, tekrarla bakalım.'' A, B, C. Ya bu ne? B. Doğru. Ya bu? C. Yanlış. Bu A. Bak bu D, sonra E. Bu ne? G. İyi. Ya bu? D. Doğru. Ya bu? A. Büyük annem sözümüzü kesti. Yatman gerekir. Sus. Kafamı dinlendirmek için böyle bir şey gerek bana. Devam et Lexey. Büyük babam sıcak ve nemli kolunu boynuma dolayarak parmağının ucuyla harfleri gösteriyor, kitabı burnuma yakın tutuyordu. Sirke, ter ve yanık soğan kokuyordu. Neredeyse bayılacaktım. Birden öfkeleniyor, ıslık gibi bir sesle kulağımın dibinde bağırıyordu. İnsanlar, toprak. Bu sözcükler benim pek iyi bildiğim şeylerdi. Ama Slav harfleriyle bunlar arasında hiçbir ilişki kuramıyordum. E harfi solucana benziyor. G bana sırtı kamburlaşmış Grigori'yi anımsatıyordu. Y harfi bana büyük annemle benim yan yana halimizi anımsatıyor. Büyük babam ise alfabenin bütün harflerine az çok benziyordu. Beni uzun süre köle gibi alfabeye çalıştırdı. Harfleri sırayla ya da rastgele yineletti. Onun bu tutkulu hali bana da bulaştı. Ben de terlemeye, ağzım çıktığınca bağırmaya başladım. Bu onu güldürüyor, sonra öksürerek göğsünü yumrukluyordu. Kitabı buruşturarak boğuk bir sesle. ''Ana, bu çocuk akıllı değil mi? Seni astrani vebası seni. Ne bağırıp duruyorsun? Bağıran sizsiniz.'' Büyük babamla büyük annemi seyretmek hoşuma gidiyordu. Büyükannem dirseklerini masaya dayamış, yüzünü yumruklarına yaslamış, bizi izliyor usul usul gülerek. "Böyle bağırırsan bir yerin ağrıyacak," diyordu. Büyük babam dost bir sesle açıklıyordu. "Ben bağırıyorum çünkü hastayım. Ama sen ne diye bağırıyorsun?" Terli başını sallayarak büyükanneme, "Natalya yanılmış. Bunun belleği kötü demekle. At belleği var bunda. Haydi bakalım biraz daha düğme burunlu." En sonunda oyun oynar gibi beni yataktan itti. "Bu kadar yeter. Kitabı sen sakla. Yarın bütün alfabeyi hiç yalnızsız dinleyeceğim. Doğru okursan 5 kapik vereceğim." Kitabı almak için uzanınca beni yeniden kendine doğru çekerek hüzünlü bir sesle, "Annen seni niye bıraktı sanki?" diye sordu. Büyükannem irkildi. "Böyle şeyler söyleme," dedi. "Söylemem gerekirdi ama. Düşündükçe öyle kötü oluyorum ki. Bazen içimi dökmek istiyorum. Ah, şu kızın başına böyle belayı sokmasını düşündükçe." Sert bir hareketle beni kendinden uzaklaştırdı. "Git oyna ama sokağa çıkmak yok. Yalnızca avluda ya da bahçede." Ben de bahçeye çıkmak istiyordum zaten. Daha orada belirir belirmez sokaktan çocuklar bana taş atmaya başlarlardı. Ben de onlara aynı biçimde karşılık vermeyi pek seviyordum. "Domuz burunlu burada," diye bağırırlardı beni görünce ve hemen avuç avuç cephane toplarlardı. "Vurun onu." Domuz burunlu sözünün ne anlama geldiğini bilmiyordum. Bu yüzden hakaretleri boşa gitmiş oluyordu. Ama birçok kişiye karşı tek başıma olmam ve iyi nişan alarak attığım taştan sakınmak için çalılar arkasına kendilerini atmaları çok hoşuma gidiyordu. Savaşlar zararsız ve dostça bir hava içinde geçiyor, herhangi bir kin duygusu bırakmadan sona eriyordu. Okuma yazma öğrenmek bana kolay geliyordu ve ben ilerledikçe büyük babamın bana karşı olan ilgisi artıyor, beni gittikçe daha az dövüyordu. Oysa bana kalırsa dayağı her zamankinden daha çok hak ediyordum. Büyüdükçe daha gözü pek oluyor, büyük babamın kurallarını sık sık çiğniyordum. Ama onun bütün yaptığı bana tehditler yağdırmak ve yumruğunu sallayıp sövmekten öteye gitmiyordu. Belki de daha önce bana attığı bütün o dayakların hak edilmemiş olduğunu düşünüyordum. Bir gün bunu ona da söyledim. Çenemin altını hafifçe vurarak başımı kaldırdı. Gözlerini kırpıştırarak boğuk bir sesle, "Ne?" dedi. Sonra gök gürültüsü gibi bir kahkaha atarak ekledi. "Seni küçük kafir seni. Kaç kez kırbacı hak ettiğini bilmek için sen kim oluyorsun? Buna benden başka kim karar verebilir? Toz ol çabuk." Ama sonra beni omuzlarımdan birden yakalayarak yeniden gözlerimin içine bakarak sordu. "Kurnaz mısın yoksa saf biri misin anlayamıyorum." "Bilmiyorum." "Bilmiyorsun ha? Peki ben sana söyleyeyim. Kurmaz olmak daha iyidir. Saflığın aptallıktan farkı yoktur. Dinliyor musun beni? Koyunlar saf olur. Unutma bunu. Haydi şimdi git oyna." Kısa bir süre sonra dua kitabının harflerini okumaya başlamıştım. Genellikle akşam çayından sonra çalışmaya başlıyorduk ve her seferinde bütün bir duayı okumak zorundaydım. "Mutludur insan," diye satırları cetvelle izleyerek heceliyor, can sıkıntısından soruyordum. "Bu mutlu insan kim? Yakov dayı mı?" "Şimdi kulağını keseceğim. O zaman kimin mutlu olduğunu göreceksin," derdi büyük babam öfkeyle soluyarak. Ama ben onun adet yerini bulsun diye salt disiplin uğruna öfkelendiğini seziyordum.